Çekler.
Dolayısıyla adımız bile
uyumluyuz.
Hayatın Sesleri. Nevruz geldi, yaz geldi. Karga geldi, saz geldi. Oturan adamlara bülbülden avaz geldi. Bugün 21 Mart, Nevruz Bayramı sevgili dinleyicilerimiz. Bizler modern çağların insanlarıyız. Hayatlarımız mevsimlere, iklimlere, doğanın uyanışına bağlı değil. Günlere, saatlere kurulu hayatlar yaşıyoruz. Yaz kış demeden sabahları telaşla fırlayıp daha çok kazanıp daha çok tüketmek için bahçemizde açan çiçekten bile bir haber yaşıyoruz. Oysa tabiatın daha çok tüketmek gibi bir kaygısı yok. Onun derdi üretmek üstüne. Doğan güneş, kararan gökyüzü, yağan yağmur, kar üstüne. Ve işte bugün geceyle gündüzün eşitlendiği, güneş ışıklarının artık kuzey yarımküreyi daha çok ısıtıp ışıtacağı zamanın ilk günü. Biz farkında olmasak da kuzey yarımkürede yaşayan tüm toplumların ataları bunun farkındaydı. Geceyle gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta soğuk, kötü ve meşakkatli olarak kabul edilen kış bitiyor, sıcak, iyi ve müşfik kabul edilen yaz başlıyordu. Bunun adı üretmekti, yeşermekti, bolluktu, bereketti. Toprağa, ağaçlara, dallara, kurtlara, kuşlara can geliyordu. Bu canın gelişi bayramlarla kutlanmalıydı. Tıpkı atalarımızın Orta Asya'dan bugüne kadar büyük coşkularla, törenlerle, ritüellerle kutladığı gibi. Ateşler yakılmalı, üzerinden atlanarak kış aylarının insanın üzerine bıraktığı kötü ruhlardan kurtulmalı, dilekler yazılıp akan sulara atılmalı, hayırlı rüyalar için geceden uykulara yatılmalı, güne bir düğüne, bir bayrama hazırlanarak uyanılmalıydı. Atalarımız bütün bunları yaptı. Bunları yapmakla kalmayıp sıkışıp kaldığı demirden dağ eritip özgürlüğüne de bir Nevruz günü kavuştu ve Ergenekon destanını yarattı. Bugün 21 Mart. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne varıncaya dek bütün Türk dünyasında baharın gelişi, kurtuluşun sevinci, Nevruz Bayramı adında birleşip ortak bir coşkuyla kutlanıyor. Bir olmanın, aynı kökten, aynı kökenden gelmenin, ortak dile, ortak kültüre, ortak ritüellere sahip olmanın eşsiz coşkusu, yakılan ateşlerde, boyanan yumurtalarda, giyilen rengarenk giysilerde, hazırlanan şölen yemeklerinde yaşanıyor. Bugün bu sevince ortak olalım, ortak olmayı unutmayalım. Nevruz Bayramınız kutlu olsun.
Yine güzel vetenime geldi yaz, benim köylüm şu alemden ayrılmaz. Yine güzel vetenime geldi yaz, benim köylüm şu alemden. Düzende menel çekim senin gibi güzel. ezelden. Sözlerin ilhezeysen ezelden, yaraşırsan o tağlara semeni. Sözlerin ilhezeysen ezelden, yaraşırsan o tağlara semeni. Bizim eller okuyup buna meni, semeni ay semeni sakla beni. Dizerem dört yanına nergis yasemeni. Semeni ay semeni sakla beni. Men il boyu hasretine dözerem, ele bilme beklemekten bezerem. Men il boyu hasretine dözerem, ele bilme beklemekten bezerem. Yollarının sözlerimle bezerem, gitme menden uzaklara semeni. Yollarının sözlerimle bezerem, gitme menden uzaklara semeni. Bizim eller okuyup buna meni, semeni ay semeni sakla beni. Dizerem dört yanına nergis yasemeni. Semeni ay semeni sakla beni.
15 onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, ülkemizde 18-24 Mart tarihleri arası Yaşlılar Haftası biliyorsunuz. Her insan için değişik anlam ve öneme sahip yaşlılık hayatımızın çok özel dönemlerinden biri. Stüdyo konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştıralım. Akyurt Vakfı Yaşam Evi Sorumlu Müdürü Sayın Halil Kamil Sayın bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş
Merhaba.
Geldiniz.
Hoş bulduk
evet,
efendim.
Hayatın çok özel bir dönemi dedim. Herkes için değişik anlam ve öneme sahip dedim. Gerçekten böyle değil mi?
Kesinlikle öyle. Şimdi doğal bir süreç. Nasıl doğuyoruz, büyüyoruz, gençliğimizi geçiriyoruz. Yaşlılıkta bizi bekleyen bir süreç. Ama biz Akyurt Vakfı'ndaki yaşam evinin adı üzerinde yaşlılıktaki yaşamımızı daha anlamlı, daha güzel hale getirmenin uğraşısı içerisindeyiz.
Peki neler yapıyorsunuz bu anlamda? Çünkü bir ömrün büyük kısmını topluma, ülkeye hizmet etmekle geçirmiş insanlar belli bir yaşa geldikten sonra ne yazık ki biraz bakıma muhtaç hale gelebiliyorlar. Bu dönemde hizmet veren bir kurum musunuz yoksa daha öncesinden mi alıyorsunuz?
Şimdi vakfımız yaşam evimize daha önceden sağlıklı sakinlerimizi kabul ediyordu. Kendi işini kendisini görebilen sakinlerimizi.
65 yaş ve üzeri midir?
65 yaş ve üzeri sakinlerimizi, yani 60 yaş ve üzeri aslında il müdürlüğü onayıyla bu 55 yaşa kadar düşebiliyordu. Ama yılbaşından itibaren biz doğal olarak daha önce aldığımız sakinlerimizden de bakıma muhtaç hale gelenleri de başka bir kuruma göndermeksizin kendi kurumumuz bünyemizde bakabilecek konumdayız. Çünkü aldığımız onay huzurevi ve yaşlı bakım evi onayıdır. Buna yetkin personelle birlikte sevgi dolu, güler yüzlü bir hizmet sunuyoruz. Şimdi yaşlılığımızda gençliğimizdeki olduğu gibi bazı işleri yapmaktaki beceri noksanlığımız mutlaka oluyor. İstek azlığımız oluyor. Yani bulaşık yıkamak artık bizim işimiz olmamalı. Sakinlerim adına söylüyorum. Çamaşır yıkamak bizim işimiz olmamalı. Evimi temizlemek benim işim olmamalı. Ben çayımı birisinin getirmesini arzu ederim. Benim önüme yemeğimi getirsinler. Canım istemiyorsa biraz nazlansam bile bana güler yüzle, tatlı dille o yemeği yedirsinler. Yine aynı şekilde ben birazcık egzersiz yapmak istiyorum. Ama benim halim yok. Birisi benim koluma girsin, beni birazcık yürütsün. Oturmaktan dizlerim ağrıdı. belim ağrıdı. Ve bununla ilgili benim sağlık takiplerim yapılsın. Kendimi güven içerisinde hissedeyim. Benim tansiyonum her gün ölçülsün. Biz günde iki defa ölçüyoruz. Benim içtiğim su miktarı, çoğunlukla su içmeyi unutuyorum. Ama bizde bunlar kayıt altında.
Biri bana hatırlatsın.
Evet. Sonra ben artık bütün bu sorumluluklarımı birileri benim adıma yerine getirdiğinde, bana yardım ettiğinde ben hayata daha güler yüzle bakabilmeliyim. Ben eğlenebilmeliyim, ben sinemaya gidebilmeliyim, tiyatroya gidebilmeliyim. Şimdiye kadar hayatımda hep ertelediğim, beni mutlu eden ve istediğim birçok şeyi yapabilirim. Bu fırsatları yaratıyoruz, bu istekleri destekliyoruz. Ve insanların daha mutlu olmaları için sevgi dolu, güler yüzlü bir ortamda
şimdi
sunum yapıyoruz.
Şimdi daha mutlu olabilmeleri için sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmek için aktif yaşlanmaya ihtiyacımız var.
Kesinlikle.
Galiba. Biz birazcık bunu beceremiyoruz, başaramıyoruz galiba. Ne dersiniz?
Kesinlikle öyle. Şimdi yaşlılığımızda bize bakmasını istediğimiz çocuklarımıza çok daha acımasız, hoşgörüsüz davranabiliyoruz. Onların kendi hayatlarını, kendi sorumluluklarını yapmaları ile ilgili ayırdıkları zamanın birçoğunu da bizlere ayırmalarını istiyoruz. Şimdi Akyurt Vakfı gerçekten dünya standartlarında Akyurt'ta 13 Mart 2001'de hizmete giren bir yaşam evi oluşturmuş. 80 oda, 85 yatak kapasiteli. Bir odanın içinde tuvaleti, banyosu var. Tek kişilik odalarımız. 17 metrekare alana sahip. Balkonları var. Balkonlarında yine aynı şekilde oturma grupları var. Şimdi Akyurt öyle bir yer ki Ankara'ya çok yakın. Şirin bir Anadolu kasabası ve ilçemiz oldu. Çok süratli büyüyen bir yer. Çok değerli bir belediye başkanı var. Gültekin Ayantaş. Çok iyi bir kaymakamımız var, Osman Altın. Emniyet Müdürümüz Özkan Demirağ. Bu saydığım isimler bizim vakfımızın gönüllüleri gibi. Bize haftada 2-3 gün gelirler, sakinlerimi görürler.
Kaç sakininiz var?
Şu anda 60 tane sakinimiz var. Ve herkes de kişilik odalarda kalıyor. Şimdi geriye kalan 20 tane odam var. Onlarla ilgili de yaklaşık şu anda değerlendirme içerisinde bulunduğumuz 5-6 tane sakinimiz var. Onlar da dolacak. Bu vakfı ilk ne zaman kurmuşlar? 1999 yılındaki büyük depremden sonra. Depremde zarar gören sakinler gelsinler, bizim misafirimiz olsunlar diye Sayın Mete Bora, Sayın Yaşar Gür, Sayın Metin Güleç, Sayın Abdullah Ateş, Sayın Osman Özkan, Sayın Akın Gökay, Sayın Mehmet Özcan, Sayın Bozkurt Gürtrak, Ercan Tercan, İhsan Başeli ve Sinan Oktay ve ismini sayamadığım birçok gönüllü Sayın Mete Bora'nın başkanlığında katkıda bulunarak çok kısa bir sürede o binayı kurmuşlar.
Evet. Şimdi o binada verilen çok güzel hizmetler var. Ancak bizim de geleneksel bir toplum yapımız var. Bizler işte anne babamıza bakarız. İşte bakım evlerine muhtaç etmeyiz. Oralarda bırakmayız diye. Ama tabii elinizdeki fotoğraflardan da anlaşıldığı gibi burası muhteşem bir yer ama yine de o yapıyla oralarda yaşlılarımızı barındırmak pek istemeyiz. Bunun da nedenleri arasında o geleneksel yapımızın yattığını söyledik. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii bu görüntülerle siz bunları birazcık aşmış görünüyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Şimdi kendimizden örnek vererek söyleyeyim. Hepimiz evlendiğimizde çocuk odası, misafir odası gibi kendimize ait, ileride kurmayı düşündüğümüz hayata ait bir evimiz olsun hayaliyle büyüdük. Ve bunu gerçekleştirdik ama hiçbirimizin hayalinde bir yaşlı odası yoktu. Biz bizim büyüklerimiz yaşlandıklarında bizim yanımıza gelecekler, bakabileceğiz diye bir öngörümüz yok. Hala yok toplumumuzda. Ama bakarız düşüncesi var. Şimdi ayrı memleketlerde, ayrı ülkelerde olan evlatlar var. Herkesin işi var. Gündüz herkes evinden ayrılıyor ve işine gitmek durumunda. yaşlı bir anneye ya da babaya nasıl bakacaklar? Yani yaşlı anne baba sabahtan akşama kadar evde oturmak durumunda mı? Kendi başına canı istemediğinde birisi çay getirecek kimse yok. Evde ben bakıcı kadın tutuyorum, o anneme bakıyor diyenler oluyor. Nasıl bakıyor? Ya da benim anneme hiç bakıcı dayanmıyor. Çünkü o siz değilsiniz. Onun beklentileri çok daha farklı. Hı hı. Bu hizmetleri minnet duymadan, kimseye kırılmadan, kimseyi kırmadan almak istiyor.
Evet. İşte yaşam şimdi evinde... birazcık evde bakım hizmetleri konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Belki de bundan. Sizin vakfınızdaki gibi hizmet sunulsa evde bakım hizmetleri kapsamında belki biraz daha farklı olabilecek.
Mutlaka olacak. Bu konuyla ilgili yapılan her işin kayıt altına alınmış olması önemli. Güvenilir ve hesap verilebilir ve denetlenebilir bir hizmet sunumu çok önemli. Bununla ilgili de özellikle kişilerin sağlıklı ve kaliteli yaşlanabilmesi için, hayatlarını bu şekilde sürdürebilmeleri için de desteklenmeleri çok önemli. İyi bir diyet, beslenmeleri gerçekten çok önemli. Şimdi biz yaşam evi olarak 5 yıldızlı otel statüsünde aynı zamanda sağlık hizmeti sunuyoruz. Ve bunları profesyoneller aracılığıyla sunuyoruz. Bunları güler yüzlü bir hizmet olarak sunuyoruz. Ve bunların hepsinde bizde çalışan her personel 8 saat esasına göre çalışıyor. Bu incelik çok önemli. Çünkü biz insana insan faktörüyle hizmet veriyoruz. Karşımızda makine yok, duyguları olan, hisleri olan, geçmiş yaşantıları olan ve çok büyük tecrübeleri olan insanlar var, büyüklerimiz var. Biz bunlara saygı göstermek durumundayız. Onlardan aslında her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Hı hı. Yani bir gönül anneden, bir ercan babadan. Bunlardan o kadar çok şey öğreniyoruz ki biz çalışırken orada. Mesela bir ercan babamız var ve kukla yapıyor. Çocukların dünyalarına... kendi rüyalarını katarak, kendi becerilerini katarak kukla yapan bir Ercan amcamız var.
Evet, şimdi görmenizi tabii onlar isterim. Yaşlanmadan bilgeleşmek mümkün değil. Onların kesinlikle o bilge tecrübelerinden yararlanmak lazım. Bu toplumsal ilerleme açısından da çok önemli. Kuşaklar arası iletişim açısından da çok büyük önem kesinlikle arz ediyor herhalde, değil mi?
Kesinlikle öyle. Yaşam evimizin kapısı herkese açık. Şimdi ilkokuldan tutun da üniversiteye kadar birçok ziyaretçilerimiz oluyor. Onlara kapılarımız açık, gönüllerimiz de açık. İnsanlar evet görüp bizim sakinlerimizle sohbet ediyorlar. Birlikte etkinlikler planlıyoruz, onlara katılıyorlar.
Turyak'la bir ilişkiniz var mıdır?
Kesinlikle. Turyak'ın da onursal başkanı Mete Bora'dır, Sayın Mete Bora. Akyurt Vakfı'nın da onursal başkanıdır, kurucumuz aynı zamanda Mete Bora. Akyurt Vakfı'nın yönetim kurulu Sayın Selim Bora, Sayın İsmail Gür, Sayın Emel Danışoğlu, hı-hı, Sayın Mehmet Balıkçıoğlu, Sayın Salim Saka ve gönüllümüz Sayın Abdullah Ateş. Turyak'ta evet da yine başkan Sayın Emel Danışoğlu, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin, Sayın Öznür Uysal, Sayın Zerrin Tüpekçi, Sayın Fügen Mavi ve Sayın Nurten Berik aynı zamanda Akyurt Vakfı'nın da gönüllüleridir. TÜRYAK olarak aslında Sayın Mete Bora aynı zamanda Uluslararası Yaşlılık
Konseyi
üyesidir. Türkiye adına temsil etmektedir. TÜRYAK'ın çok güzel bir uygulaması vardır. Örnek kıdemli vatandaş olarak büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 29 ilden, yurt dışında da 14 ülkeden evet Türk vatandaşı olan insanlara ödüller vermiştir. Yine aynı şekilde şunu da duyurmak istiyorum. 28-29-30 Eylül'de İstanbul'da yine örnek kıdemli vatandaş seçimleri yapılacaktır. Bu konuyla ilgili de yine Türk toplumundaki yaşlılık algısı dün, bugün ve gelecek konulu bir makale yarışması da düzenlenmiştir. Ödüllü bir makale yarışması. Bunu da sizin aracılığınıza duyurmuş istiyorum.
Olalım. Peki nereye nasıl müracaat edecekler makale yarışmasına katılmak isteyen dinleyicilerimiz?
Yine TÜRYAK web sayfasından öğrenebilirler o müracaat evet koşullarını. Şimdi ben kısacık kısaca
daha önce bununla
kriterlerden...
ilgili zaten duyurmuştuk dinleyicilerimize bu yarışmayla ilgili de. Şimdi tabii geriatrik yaş grubunun hayat kalitesini yükseltmek kadar toplum dışına itilmelerinin de önlenmesi gerekiyor. Bunun için bu tür vakıfların, bu tür hizmet veren kurumların önemi bir kat daha ortaya çıkıyor aslında baktığımızda.
Kesinlikle doğru, katılıyorum. Bu konuyla ilgili özellikle toplumla iç içe, Akyurt'ta düzenlenen bütün etkinliklerde, Akyurt'tayız. Akyurt, Ankara'nın çok güzel bir ilçesi. En güzel Seymen Akyurt'ta oynanıyor. Hı-hı. Ankara Armutu'nun en iyisi Akyurt'ta yetişiyor. Ve gerçekten çok değerli müdürler sanki bir araya toplanmışlar. O Anadolu şehrinde gerçek anlamıyla kültürümüzü yaşatmaya çalışıyorlar. Ve herkes bu ülke için yüreği atan insanlar. Bunların önemini bilerek bizim sakinlerimiz bütün tiyatro, sinema, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası konserleri ve inanın bana her hafta mutlaka bir müzikle eğlencemiz olan, yaşam evinin neşe dolu olduğu bir yerdeyiz ve onların mutluluklarını bir gün inşallah insanlarımız gelir, yerinde görür. Ve bunu paylaşırlar
ne
diye
güzel,
düşünüyorum.
Sosyal yaşamdan kopmadan yaşantılarını sürdürüyorlar. Hem de en kaliteli, en sağlıklı biçimde hayatlarını
kesinlikle
idame ettirebiliyorlar.
Kesinlikle öyle. Efendim.
Biz de sizin aracılığınızla tüm yaşlılarımızın bu güzel haftasını kutlayalım. Onları saygıyla, saygılarımızı sunarak size de teşekkürlerimizle stüdyomuzdan uğurlayalım. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Halil Kamil Sayın. Sağ olun, var olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Akyurt Vakfı Yaşam Evi Sorumlu Müdürü Sayın Halil Kamil Sayın stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ederken Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Zaman sesin döndü kulağımda, dedi uykudan uyan. Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleğenler boy vermişti, gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti bahar. Söndü bile bile. Şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağından. Kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzün hiç, yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler.
15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan fotoğraf sanatçısı ve yazar İlker Maga, Türkiye'den Almanya'ya emek göçünün 50. yılı dolayısıyla 2011 yılında Almanya'yı dolaşarak tamamladığı Toplumun Renkleri, Bir Almanya Röportajı adını taşıyan gezici sergisini 100 bin izleyiciye ulaştıktan sonra kitaplaştırdı. İşte bununla ilgili bilgiler almak üzere telefon attığımızda yazar, fotoğraf sanatçısı Sayın İlker Maga var. Efendim başkentten merhabalar diyoruz size.
Merhabalar.
Evet, neler söyleyeceksiniz Toplumun Renkleri ve Bir Almanya Röportajı sergisinden sonra kitap nasıl ortaya çıktı?
Evet, sergiyi 100 bin insan gezdikten sonra projenin tarihe kalması için belgelenmesi gerekiyordu. Ve kitabı iki dilde büyük boy albüm şeklinde kitaplaştırdım. 352 sayfalık büyük bir kitap ortaya çıktı. Siyah beyaz fotoğraflardan oluştu kitap. Ve bir yüzünde Almanca, diğer yüzünde ise Türkçe. Her iki ülkeyi düşünerek yaptım. Aynı zamanda kitabın kapağı da Türkçe ve Almanca'nın birbirine kaynaştığı bir şekilde tasarlandı. Türkçenin bazı harfleri Almanca'ya, Almanca'nın bazı harfleri Türkçe'ye geçti. Bu da aslında projenin ana ruhunu çok güzel yansıtıyor. Çünkü Almanya'da hem Batı hem Doğu kültürünü bilen, hem Türkçeyi bilen, hem Almanca'yı bilen çok değerli bir kuşak ortaya çıktı. Ben özellikle kitabın bu değerli kuşağın potansiyeline dikkat çekmek üzere yaptım.
Evet, peki çekebildiniz mi o dikkati, ilgi nasıl kitaba?
Şimdi önce isterseniz sergiden söz edeyim. Ben 5 yıl boyunca sergiyi bütün Almanya'da gezdirdim. Ve sergiler o eyaletlerin ve şehirlerin en önemli siyasi merkezlerinde açıldı. Parlamento binalarında açıldı ya da belediye saraylarında açıldı. Oralara ilgi çoktu. Beklediğimden çok daha büyük ilgi gördü sergiler. Aynı zamanda yani daha çok Alman izleyicilerin ilgi gösterdiğini gördüm. Serginin bitiminden sonra kitabın tanıtımına geçen sene başladık ve sürüyor. Yine kitap tanıtımı yani sergide olduğu gibi ilgi görüyor. Özellikle de bu konuda yani kaynak eksikliği çok fazla. Biliyorsunuz Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli toplumun nüfusu 3,5 milyon. 3,5 milyon insan olduğu halde federal düzeyde yapılmış, yani bir Almanya'yı bir boydan bir boya gezerek yapılmış, ne yazık ki proje ve kitap sayısı çok az. Bu nedenle kitap önemli bir boşluğu dolduracaktır umuyorum.
Evet, mutlaka. Peki izleyiciye sunulup sunulmayacağı konusunda neler söyleyeceksiniz?
Türkiye'den mi söylüyorsunuz?
Evet.
Sergi önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de de izlenime sunulacak. Sergilerin açılacağı yerlerde kitap tanıtımı da olacak. Bu biraz kolay olmuyor ama mutlaka yapılacak.
Evet. Peki ilgi nasıldı? Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Hem Türkçe hem Almanca olması ilgiyi biraz daha artırmış olması gerekir diye düşünüyorum.
Tabii. Şimdi şöyle, benim projenin ve kitabın temel amacı aslında tanımlanması çok kolay olmayan ve çok değerli bir toplumun ortaya çıktığına dikkat çekmek istedim. Özellikle de ben yani Türkiye kökenli toplumun Almanya'daki bütün hayatın bütün hücrelerine nüfuz ettiğini ve Almanya'daki sosyal ve kültürel hayatın kopmaz bir parçası olduğuna dikkat çekmeye çalıştım. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çok farklı mesleklere dikkat çekmeye çalıştım. Hiç akla gelmeyecek olan meslekler.
Örnekler verebilir misiniz bize lütfen?
Tabii. Almanca dendiği zaman aklımıza biliyorsunuz klasik müzik gelir. Acaba dedim Türkiye kökenli bir klasik müzik orkestra şefi var mı? Buldum. Mesela piyano bir Alman buluşudur. Acaba dedim piyano ülkesinde piyano yapan bir usta var mı? Buldum. Piyano yapımcısı bir Türk vardı. Biliyorsunuz Alman çocuk edebiyatı bütün dünyada tanınır. Grimm masalları. Acaba dedim Alman çocuk edebiyatının uzmanı bir Türk var mı? Buldum. Biliyorsunuz Almanya'da 2000'den fazla elma türü var. Almanya bir elma türü. Acaba dedim bu elma ülkesinde Türk olan bir elma uzmanı var mı? Onu da buldum. Dolayısıyla aslında ezber bozan, klişeleri tamamen alt üst eden çok renkli bir şey çıktı ortaya, proje ortaya çıktı. Ben ama tabii o renkleri siyah beyaz olarak anlatıyorum.
Evet, çok güzel efendim. Size projelerde, çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yeni projeleri Hayatın Sesleri dinleyicileriyle buluşturmak dileğiyle sağ olun, var olun diyelim. Başkent'ten selamlar, sevgiler İlker Maga.
Teşekkür ederim bütün dilekleriniz için. Ayrıca beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Siz de hoşça kalın. Yazar, fotoğraf sanatçısı Sayın İlker Maga telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine.
Bugün içimde bir hüzün var, sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü göze alamadığımız bazı durumlar olabilir, ancak çözümü bin türlü. Bugün içimde bir hüzün var, sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü göze alamadığımız bazı durumlar olabilir, ancak çözümü bin türlü. Gitmek istersen bir gün, pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık, üzgünüm aşkım git. Gitmek istersen bir gün, pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın. Bitti demekle, söz vermekle, sana veda etsem olmaz, etmesem bir türlü. Çok üzüldüm bu hikaye, bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Bitti demekle, söz vermekle, sana veda etsem olmaz, etmesem bir türlü. Çok üzüldüm bu hikaye, bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Git, gitmek istersen bir gün, pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık, üzgünüm aşkım git. Gitmek istersen bir gün, pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık. Aşkım git.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz köşemizde. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bu hafta, geçen hafta Çanakkale haftasıydı. Çanakkale'yi en iyi anlatan mektuplardan söz edelim istedik biz de. Çünkü evet. Çanakkale hep çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Çoğu evet. asker mektubu ve o kadar çok belge var ki aslında evet. bir tarih o belgelerde yatıyor sanki, değil mi?
Evet, evet. Yani aslına bakarsanız tabii belki pek çok belgeden ya da bununla ilgili yazıdan bahsetmek mümkün ama... tür olarak mektup türü biraz daha bireysel. Hı hı. Hani kişilerin bir topluluğa hitap etmediği için çekinmeden kendi psikolojik duygularını rahatlıkla, psikolojisini rahatlıkla yansıtabildiği materyaller olduğu için mektupların özelliği biraz da gerçekten o dönemi tüm çıplaklığıyla, o dönemin psikolojisini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serebiliyor olması belki de. Tabii bizim belki mektuplar derken her iki tarafın da mektuplarını dikkate almak hı hı. lazım. Hani hem Türk tarafının mektuplarını hem de yabancı mektuplara baktığımız zaman belki en azından ben kendim için söyleyebilirim. En fazla dikkatimi çeken şey şu: bir tarafta manevi unsurlar çok fazla, bir taraftaysa maddi unsurlar çok öne çıkıyor. Hı hı. Tabii yine ölümden, ölüm korkusundan, hani bu tür bir takım ruhsal gerçekliklerden bahsettiklerini iki tarafında görüyoruz ama bunları ele alış biçimi çok farklı. Hani bir tarafta bir daha çok işte mesela yenilen yemekten, yemek yenilememesinden, işte sigaranın bulunamamasından ya da yiyeceklere konan sineklerden, hatta bir tane mektupta, yabancıların yazdığı bir mektupta, buraların tanrısı ne Allah ne Muhammed, buranın tanrısı sineklerin tanrısı, sinek buranın tanrısı, çünkü ne yesek üstüne konuyorlar evet. ve simsiyah oluyor yediğimiz hı-hı. her şeyde. Mesela bu tür şeylerden şikayet ediyorlar ya da işte tıraş olamadıklarından ya da uzun süredir banyo yapamadıklarından, manzaranın ne kadar hani zorlu bir manzara olduğundan, birçok ölünün olduğundan, kokunun olduğundan falan falan. Bizim
aslında bir tarihi belge niteliğinde tabii, tüm tabii, bu mektuplar evet,
evet,
değil mi?
Evet. Yani bir taraftan bunları görüyorsunuz. Diğer taraftansa mesela bizim askerlerimizin, şimdi birkaç tane de hani bakmak, okumak isterim, paylaşmak isterim. Biraz sözü onlara bırakmak isterim açıkçası. Bizim mektuplarımıza baktığımızda üç unsurun öne çıktığını görüyoruz. Bir tanesi bir kere tabii ki en başta dini duygular. Hı hı. Hani dini motivasyonun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü hani Bakara suresinin ayetine de dayanarak onlar ölü değildirler, onlar diridirler denildiği için böyle bir gerçekten güçlü bir iman var. Yani cennete gideceğine, tekrar dirileceğine, aslında şehit olduğunda çok daha büyük bir mertebeye kavuşacağını hı hı. düşündüğü için ölümden korku yok. Evet. Dolayısıyla böyle bir inanmışlık var. Ve bunun çeşitli mektuplara yansıdığını görüyoruz.
Evet, zaten ana ben gidiyorum düşmana karşı deyip evet, gittiler. Evet.
Aynen. Evet. Ve dolayısıyla mesela diyor ki Ömer Onbaşı kardeşine ve oğluna hitaben yazdığı mektupta, buraya geldik geleli öyle cenk ediyoruz ki yerlerden babalarımız başlarını kaldırıyor, bize bakıyor. Göklerden melekler iniyor. Ne dersin Mehmet? Ben bir gece iki melek gördüm. Biri geldi omzuma kondu. Öbürü de gözümüzün önünde uçuştu. Uçuştu durdu ama nasıl? Düşman yaylım ateş ediyordu. Kurşunlar dolu tanesi gibi yağıyordu. Bu melekleri bizim büyük şefaatçi peygamberimiz beni korumaya göndermişti. Dua edeyim dedim. Kollarımı kaldıramadım ki. Gelsin yaylım ateş. Mavzerime kurşun yetiştiremiyordum. Derken melekler uçuverdiler. Düşman da kaçtı. Yani bir dini hı hı. Arka planın olduğunu mesela buradan işte unsurların evet. bahsedilmesinden anlıyoruz. Mesela gene Mustafa Kemal'in Madame Corinne, daha önce de bahsetmiştik. Hı. Yazdığı mektuplardan bir tanesinde askerin psikolojisini anlatmak üzere mesela, çok şükür askerlerin pek cesur ve düşmandan daha kuvvetlidirler. Onu gerçekten, o iman gücünü hep bahseder zaten nutukta da. Bundan başka hususi inançları çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini kolaylaştırıyor. Diyor ya, ben size ölmeyi emrediyorum diye. Hı hı. Ben size savaşmayı değil, böyle bir evet. askere ancak söyleyebilirsiniz bunu. Paralı gelen askere bu söylenebilir mi?
Evet.
Yani dolayısıyla o inancı ve bunun yapılabileceğini gördüğü için çok emin askerinden Mustafa Kemal de gerçekten. Hı hı. Ve hep bahseder, aradaki mesafe 8 metre, siperler arasındaki mesafe 8 metre ve birinci siperdekiler taarruza kalktığında bir anda hepsi kurşuna dizilip ölüyorlar. Ama ikinci arkadaki siperdekiler hiçbir şekilde gözlerini kırpmaksızın doğrudan onların yerine geçiyorlar. 3 dakika sonra öleceklerini bilerek. Hiçbir şüpheleri yok. Dua etmeyi bilenler, Kur'an okumayı bilenler, sure okumayı bilenler sure okuyorlar. Hı hı. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek Allahu Ekber diyerek doğrudan siperlere yerine geçiyorlar diyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyor burada. Fil hakika onlara göre iki semavi netice mümkün. Biri gazi ya da şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dosdoğru cennete gitmek. Yani bu inanca bağlı oldukları için emirlerimi çok kolaylıkla yerine getiriyorlar. Yoksa ölüm korkusu olsa bu şekilde davranılmaz.
Yani vatan için ölmenin önemini yazıyorlar aslında.
Mesela gene bir başka mektupta aman ya Muhammed, biz bugün sana kavuşmak ve şehit olmak istiyoruz. Ben o kadar günahkar mıyım ki beni cennetine almıyorsun? Yani resmen yalvarıyor bugün öleyim diye. Yani bunu hangi gerçekten başka savaşta görmek mümkün? Çanakkale o anlamda çok önemli. Mesela Üsteğmen Zahit gene ünlü mektuplardan bir tanesi. Birbirimize verdiğimiz sözlerden dönmememizi ister ve umarım ruhuma bir mevlüt okutmak vicdanına kalmıştır. Kendim için başka bir şey istemiyorum. Şehitlik bana yeter. Çoğu mektupta bunu görmek... Yani bu maneviyat çok yüksek bir maneviyat gerçekten. İkincisi milli duygular. Tabii ki hani vatan için ölmek, millet için ölmek, dini duyguların yanına bir de bunlar eklendiği zaman Türklük ve zaman zaman o dönem için baktığımızda henüz daha hani padişahlık söz konusu olduğu için Osmanlılık bile zaman zaman öne çıkabiliyor. Bu duygularla gene mektupların yazıldığını görüyoruz. Vatan, millet aşkı, özellikle Türklük gururunun yere düşmemesi, vatanın elden çıkmaması. Tabii şimdi savaşın şartlarına baktığımızda birileri dünyanın öteki ucundan neye getirildiğini bile bilmeden buraya geliyor ve savaştığı zaman, hatta bunların arasında özellikle Müslümanlar var, Sudanlılar var mesela. Hindistan Müslümanları var. Yani bunlara baktığımız zaman mesela buraya halifeye yardım için getirildiklerini, fakat sonrasında baktıklarında hiç de durumun öyle olmadığını, basbaya Müslüman kardeşlerine karşı savaşa zorlandıklarını söyleyen mektuplarında ifade eden ve bundan dolayı pişmanlık duyan, savaştan hatta gitmek isteyen, kaçmak isteyen ama orada işte yabancı güçlerce durdurulan, İngilizlerce durdurulan gelenler var. Bir de bizim tarafın durumuna bakarsak orada vatan savunması yapıyor gerçekten. Hani hakikaten vatan elden gitmesin diye uğraşıyor. Ne için gelmediğini bilen, ne için geldiğini bilmeyen bir grupla ciddi savaş propagandası altında kalarak İskenderiye'de, Mısır'da eğitildikleri sürece ciddi bir propaganda yapıyor İngiltere. Burada kalarak, hatta hiç propagandaya gerek olmadan gönüllü olarak, kaç yaşında küçücük çocuklar öğretmenleriyle birlikte, geçen sene de konuşmuştuk, öğretmenleriyle birlikte toplu olarak gelip yazılıyorlar. Bir tarafta böyle bir maneviyat ve motivasyon var savaşa karşı, öbür tarafta böyle bir durum var. Dolayısıyla tabii ki iki askerin yazdığı mektuplarda bu bireysel psikolojiler ön plana çıkıyor
ve dolayısıyla Çanakkale geçilmez sözünü böylece tarihe yazdırmış oluyorlar.
Mesela gene burada İbrahim Naci'nin günlüğünde yazdığı, ben ki kalbimde senelerden beri vatanım, memleketim için büyük bir aşk beslemiş, fikrimde onun yükselmesi için senelerce neler düşünmüştüm, kalbimi yokladım. Acaba bu aşk, bu sevgi sönmüş müydü? Hayır. Onu daha büyük bir muhabbet ile coşmuş bir halde buldum. Fakat bu korku neydi anladım. Bu düşmanı görmeden, onunla boğuşmadan, memleket için, millet için didinmeden ölmekten korkuyordum. Yani hani bir korku var ama öbür taraftaki korkuya baktığımız zaman gerçekten ölmekten korkuyorlar. Buradaysa herhangi bir şey yapmadan ölmekten korkuyorlar. Hani en azından bir kurşun atayım. Çünkü bazen bunu yapmadan bile ölenler var maalesef. Hani o kadar askerimiz eriyor ki işte 15'lilerin savaşa katılmasının sebebi de o. Gerçekten yaşı uygun olanların katıldığı bir dönem var. Sonrasında artık o kadar cephede askerler eriyor ki padişah mecburen daha küçük yaştakilerin de artık katılabileceğini hı hı. askere, hani en azından fiziki güç olarak biraz daha 18 yaş gibi olanların gelebileceğini söylüyor. Mesela gene Osmanlılık duygusunun öne çıktığını söylemiştik. Burada da isimsiz bir mektupta İslamiyet'in ve hilafeti mukaddesimizin ve Osmanlı'nın bekası için Şan Meydanı'nda şehit olduğumu işitirsen bu küçücük defter eline geçecektir. Yetiştirdiğin erkek evlat düşmandan benim intikamımı alsın. Evladını memlekette hayırlı ve fedakar olarak yetiştir. Mesela kız kardeşine yazdığı mektupta kız kardeşinin oğlunun böyle yetişmesi gerektiğini, bir Osmanlılık hı hı. uğruna öldüğünü burada mesela ifade ediyor. Dolayısıyla hani bu milliyet de, milli duygularda çok önemli bir motivasyon. Mektuplarda özellikle bunların çok hoş bir şekilde yansıdığını görüyoruz.
Bu mektupların çoğunu Çanakkale Müzesi'nde görmek mümkün herhalde, değil
evet,
mi?
Evet, bir kısmını görmek mümkün. Bir kısmını sonradan ya yeğeni ya torunları paylaşıyor. Bir süre elinde tutan ve sonrasında paylaşanlar var. Çünkü mektupların diğer edebi türlerden özelliği mesela eşine yazıyor ve mahrem bir takım şeyler de var. Hı hı. Dolayısıyla hani oralara baktığımız zaman bazılarında daha sonradan yayınlandığını görüyoruz. Mesela kişiler ölmüş, belki birinci nesil ölmüş, yani çocukları hı hı. ölmüş. Torunlar ancak işte artık paylaşma gücünü kendilerinde bulabilmişler. Ama paylaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. bunlar biraz önce de söylediğiniz gibi çok savaşı bütün açıklığıyla bize anlatan, bir de bizim yazma kültürümüz yabancılarınki gibi değil. Mesela onların çoğunda günlük tutma, evet. mektup yazma durumu varken bizde hem okur yazarlık oranımız dolayısıyla biraz az, hem de bir taraftan da savaşın şartları dolayısıyla hakikaten evet. çok ağır. Evet. Öyle oturup uzun uzun bir şeyler yazmaya
ciddi
çok fırsat yok.
Ciddi tarihi belge.
Tabii çok ciddi anlamda. Bir tarihi belge. Tabii. Hani paylaşıldığı zaman bize Çanakkale ile ilgili yepyeni başka bilgileri de hı hı. iletebilecek olduğundan ve o duygularımızı tekrar, milli duygularımızı güçlendirecek olduğundan bence gerçekten çok önemli buluyorum bu anlamda. Mesela Harputlu Mülazım Ali Haydar diyor ki annesine hitaben, benim için kutsal bir borç olan ödevimin yerine getirilmesi neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğim. Dünyanın tadını tattım. Daha çok gencim ama şunu da pek iyi biliyorum ki amacımız vatana hizmettir. Yani daha kaç yaşında ki, ama diyor ki dünyanın tadını tattım, bana yeter, burada ölsem de artık gam yemem. Evet, çok önemli evet, değil evet. gibi bir düşünce var.
Aslında kim bilir daha ne kadar çok mektup yazılmıştır evet, ama evet, günümüze evet, ulaşabilenleri evet. Ne yazık ki sınırlı herhalde
evet,
değil
evet,
mi?
Evet. Yani tabii dediğim gibi çok fazla maalesef hani bizim en azından mektuplarımız çok fazla değil ama olanlar da gerçekten savaşı çok güzel anlatıyor. Anladım, o maneviyatı evet. çok güzel veriyor. Bu anlamda baktığımızda mesela hep bir şehadet isteğinin olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Arkalarından hep böyle bir okunmasını, ruhlarının şad edilmesini istediklerini görüyoruz. Biraz da onun için bugün bu konuyu hani evet. özellikle vurgulamak istedim. Bizim yapabileceğimiz en iyi şey belki de bu insanların orada bizim için, gerçekten vatan için öldüklerini fark ederek ruhlarını şad etmek. Yani onları mesela evet, hep sürekli eve, annelerine, eşlerine, kız kardeşlerine yazarken bizi mektupsuz bırakmayın. Burada en çok ihtiyacımız olan hı-hı. şey. Lütfen sık sık yazın. Hani arada uzun zaman geçiyor. Çünkü posta hizmeti de sık sık maalesef inkıtaya uğruyor. O aralarda mesela o mektupsuzluk anlarında ne kadar hüzünlendiklerini, ne kadar yalnız hissettiklerini. Çünkü bir cehennemin içindeler ve o gelen mektup bir cennet onlar evet. için. Çünkü yani bir an bile olsa meraklarını gideriyor.
Tarihin akışını değiştiren bir savaş.
Aynen öyle. Çanakkale aynen öyle. Savaşı. Yani o cehennemin içerisinde bu mektuplar onlar için bir nefes. Ve öleceklerini bildikleri için zaman zaman o mektup aynı zamanda bir hatıra niteliğinde. Yani hepsinin mesela belki bir daha bir mektup yazamam. Hı hı. Belki bu son mektubumdur diyerek böyle çoğunlukla helallik dilediklerini ailelerinden görüyoruz. Yani o yüzden hani mektuplar belki de sadece işte onların ruhlarını, dediğim gibi, şahit etmek için bir vesile, gerçek duyguları çünkü bize veriyor. İşte savaşın sebepleri tık tık tık anlatırız, sonuçları budur. Ama bunlar insan duygusunu çok iyi verdiği için ben şahsen bazılarını okurken hala mesela gözlerim doluyor, ağlıyorum. Çünkü o duyguyu o kadar iyi geçiriyor ki sanki orada onun çocuğuyum, onun annesiyim. Yazarken zaman zaman öğrencilerimizle de bu empati çalışmalarını yaptırıyoruz. Yani Çanakkale'de bir er olarak şimdi bir mektup yazın diye devletin de bu tür şimdi çalışmaları var. Yani gençlerle Çanakkale'ye mektup, Çanakkale'den mektup yazın diye. Yani şehitlerimizin ruhunu şad etmek için bu mektupları, internette çok da bilgi kirliliği de var. Hani olmayan, evet, olan bir sürü bilgi de karışmış, evet, durumda, ama okuyarak en azından onların hissettikleri duygunun onda birini bile hissetsek bugüne çok faydası olur diye düşünüyorum. Bu kesinlikle vatan nasıl kurtuldu? Bu ekmeği biz nasıl yiyoruz?
Yiyoruz.
Onu çok güzel anlatır diye çok düşünüyorum.
Gerçekten
yeniden
öyle.
Yeniden yad etmiş
bu arada,
olalım,
evet, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal, evet, Atatürk olmak üzere. Evet, evet, Çanakkale tüm şehitlerimizi, evet, saygıyla, rahmetle bir kez daha, evet, anıyor. Ve size de, evet, evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben haftaya teşekkür yine ediyorum, birlikte sağ olacağız. Olun. Sevgili Gülün Karaba, bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.